Ayrım 17, sayfa 196. Tayfun, John Gordon Davis. O akşam Tsim Hatsui'deki deniz ürünleri lokantasının arka odalarından birinde sivil elbiseleri içinde punk ve adamları 14K Triad örgütü elebaşısıyla bir yandan akşam yemeğini yerlerken bir yandan da punk önerisini kabul ettirmeye çalışıyordu. Bedelin cinayetin türüne göre azalacağını hissetmişti. Pang onlara 200 bin Hong Kong doları karşılığında uluslararası doğu apartmanına tecavüz eden 4 haşarı çocuğun tutuklanmalarını ve suçlarını itiraf etmelerini önerdi. Bu miktarı cebinden ödeyecekti. Ödeme koşulları da şöyleydi. 100 bin doları 4 gangster tutuklandığında, 50 bini polis araştırma dosyasını tamamladığında, 20 bini yargıçları el altında tutmak için ve geri kalanı da diğer işler için harcanacaktı. Polis memuru Pang ödülün ilk bölümünün 24 saat geçmeden teslim edilemeyeceğini açık bir şekilde belirtti. Buna karşılık 14K'nın denetimindeki tüm batakhane ve kumarhaneler de uzun bir zaman için basılmayacaktı. Bu 14K Triad örgütü elemanlarının hiçbir zaman geri çeviremeyeceği bir öneriydi. Böylesi iyi bir uzlaşma hem Pang'a hem 14K örgütüne saygınlık kazandıracaktı. 12 kişiden sadece 4'ünün tutuklanması 14K'nın Wo Hop Wo karşısında kazandığı zaferdi. 14K Triad örgütünün elemanı polis memuru Pang'ın bu danışıklı dövüş koşullarını kabul etti. Yine aynı akşam Vanessa, Bernard Champion'ın evinde oturma odasında bir aşağı bir yukarı yürümesine devam etti. Daha sonra yavaşça "Seninle tartışmayacağım Bernard," dedi. "Eğer jüri üyelerinden biri olsaydım söyleyeceklerine inanabilirdim ama jüri üyesi değilim ve bunun için de sana inanmıyorum." Bernard Champion koltuğa yığılır gibi çöktü, yüzü bembeyazdı, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Gizliden gizliye bu akşamın daha başka türlü sonuçlanmasını istiyordu. İlk gördüğü andan itibaren ona hala aşık olduğunu fark etmişti. "Genel eve de neden gittiğini yazacak mısın?" "Tabii Bernard, hayatta başarı sağlamak istiyorsan hiçbir şeyi saklamayacaksın. Senin suçlu olduğunu mahkemede söylemeyeceğim. Sadece o akşam neler olduğunu yazacağım. Gerçek gün gibi ortada, beni kazanmaya çalışsana Bernard. Ama burada herkesin yaptığı gibi teslim olmayacağım. Eğer politikayla ilgilenirsem atılacak çamurları da karşılayabilmeliyim."
"Politika mı?"
"Sözün gelişi. Ama aslında tabii ki politika. Para politika, politika ise paradır. Nasıl daha zengin olabilirsin? Ve bu garip yerde buna tipik bir örnektir sayın bayım. Ülkeyi kendi içinde bölmek, yozlaştırmak kanunlara aykırıdır. Ama yasalar da bunları görmezliğe gelir. Çünkü bu şekilde düzen değişmez ve her şey eskisi gibi sürer. Yasa ve emirler de böylece korunur." Masaya sertçe vurarak konuşmasını sürdürdü. "Ama iğrenç çelişki ve herkes bu berbat yerde aynı şeyi yapıyor, Jacob bile. Öylesine dürüst bir şirketinin değerini kanıtlamadıkça halka açmıyor. Ama parasını çoğaltmak için ne yapıyor? Herman Choi'nin tahvillerini satın alıyor, dünyanın en büyük uyuşturucu madde kaçakçısının tahvillerini. Ve bunu kimin parasıyla? Senin."
Champion bir şey söylemek üzereyken Vanessa öfkeyle devam etti.
"Ve hükümet de aynı. Yıllardan beri kamu hizmetlerinin doğru dürüst yapılmadığını hükümet de biliyor. Buna karşın ülkede yönetim değişti mi? Hayır. Çünkü sistemin bir parçası bu. Böylece halk zamanla aksaklıklara alışıyor ve Herman Choi'ye şövalyelik ünvanı verilmesini de doğal karşılıyor. Çünkü o haram parasını yardım derneklerine dağıtıyor. Aman Tanrım."
Champion'a küçümseyen bir ifadeyle baktı.
"Seni namuslu bir adam sanmıştım ama Tanrı huzurunda ettiğiniz yemini sen ve adamların suistimal ettiniz. Ve bu para nereden geliyor? Orospuluğu ve kumarı yasaklayan kanunlar çok beceriksizce hazırlanmış olduğu için sen bu paraların emeğinizin karşılığı olduğunu savunuyorsun. Bu çok saçma Bernard. Çünkü zimmetine geçirdiğin paraların büyük bir bölümü uyuşturucu madde kaçakçılığından geliyor."
Champion mırıldandı. "Hayır, yanılıyorsun."
Yeter artık champion diye bağırdı Vanessa. Bütün bunlar triad örgütlerinin denetimi altında ve aynı triad örgütleri uyuşturucu madde kaçakçılığında en önemli rolü oynuyorlar.
Bu örgütlerin diğer kuruluşlar gibi şubeleri var, tümüyle farklı kuruluşlar.
Neyi değiştirir ki bu? O şubelerin hepsi aynı kuruluş tarafından destekleniyor. Tanrı aşkına yürekli bir adam ol ve gerçekleri kabul et. İşte.
Çantasından çıkardığı gazeteleri adamın yüzüne fırlattı. Oku bunları.
London Times gazetesi, eroin kaçakçılığı, Hong Kong aracılığıyla diye başlık atmış. Triad katilleriyle keşlerin sayıları her geçen gün artıyor. Senin hemşerilerin bunlar. Amsterdam, keşler her yerde. Paris, eroin Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Peki bu bal nereden geliyor dersin? Türkiye ve Marsilya'dan değil artık. Fransa aracılığıyla da değil, Hong Kong aracılığıyla, senin aracılığınla, senin bölgende, senin gösterdiğin yolla Bernard. Ve sen iyi bir Hristiyan ve polis olarak, bir insan olarak adamlarının rüşvet almalarına ses çıkarmıyorsun. Elindeki yetkinle onları durduramadığın için asıl suçlu sensin.
Champion'ın yüzü kireç gibi oldu, boğuk bir sesle. Ama hiçbir şey yapamam dedi. Eğer yaparsam bütün bilgi kaynaklarım kurur. Yeraltı dünyasının tüm gücü yok olur.
Sen de yeraltı dünyasını yok et Bernard. Onları perişan et. Kendine yeni bir haber alma sistemi kur. Gerçek bir polis ol.
Vanessa'nın gözleri yaşlarla doldu. 5. Kısım. Vanessa yurda döndüğünde MacAdam'ın telgrafını buldu, okudu ve yırtıp attı. O gece bir türlü gözüne uyku girmedi, gün doğmadan kalktı, elini yüzünü yıkadıktan sonra el çantasına birkaç elbise koydu. Kurt Marlowe hiçbir şey yememesini söylediğinden kahvaltı bile etmedi. Devlet Haber Alma Merkezi bürosuna doğru yola koyuldu. Buradaki kütüphanede bir süre oturup kafasını toplamaya çalışarak Sir Herman Choe ile görüşmeden önce notlarını bir kez daha gözden geçirmek istiyordu. Saat 11'de içinde bulunduğu gergin havaya daha fazla dayanamayarak oradan ayrıldı. Hilton Oteli'nin kahvaltı salonuna gidip sinirlerini yatıştırmak için birayla çavdar ekmeği üzerindeki rozbifi yemeye çalıştı. Daha sonra da tuvalete giderek küçük teybi külotunun içine, alıcıyı da bluzunun iliğine görünmeyecek şekilde yerleştirdi. Ve kızgın öğle güneşi altında Sir Herman Choe'nin evine doğru yola çıktı. İnanılacak gibi değildi. Miss Williams, sizi tekrar gördüğüme çok sevindim. Ama güvercinleriniz nerede? Vanessa da güldü. Choe son derece kibar davranıyor, İngilizceyi tam bir İngiliz centilmeni gibi konuşuyordu. Mutlaka konuşma dersi almış olmalıydı. Evde Victorian stilinde döşenmişti. Adamın davranışları aşırı kibar ve nazikti, insanları perişan ve rezil eden, dünyanın en önemli uyuşturucu madde kaçakçısıyla bu nazik ve kibar adamın aynı kişi olduğuna inanmak çok güçtü. İnsanı kapana kıstırılmış bir fare gibi hissettiren mafyanın kibar baylarını da tanımıştı Vanessa. Ama Sir Herman Choe ile durum bambaşkaydı. Elektrikli demir parmaklı giriş kapısı bile aralık bırakılmıştı. Bekçi köpekleri ya da Choe'nin koruyucu adamları ortalıkta görünmüyordu. Sadece bir kedi bahçede oturmuş güneşleniyordu. Kapıyı ona uşağı açmıştı. Vanessa'nın inşaatta gördüğü ve her zaman Choe'nin yanında olan tertemiz koyu renk elbiseler giymiş genç adamlar varlıklarını belli etmemeye çalışıyorlardı. Öyle ki insan onların kurşun geçirmeyen giysili adamlar olduklarına inanmakta güçlük çekerdi. Şimdi de Vanessa Sakatları ve Körleri Koruma Derneği'nin kayıt odasında, yani kapıdaki pirinç levhada böyle yazıyordu. Otururken iki koruyucu, ana büroda daktilo yazıyor ve bu yardımsever derneği için çalışıyorlardı. Vanessa kendini bu temiz havaya kaptırmamaya çabaladı. Herman Choe şöyle diyordu. Genç sakatlarla da ilgilenmek için işimizi büyütmeye çalışıyoruz. Bu işlerle var gücümüzle uğraşmak niyetindeyiz. Çünkü gençlerin içinde bulunduğu bu çıkmazdan onları birilerinin kurtarması gerekiyor.
Toplumsal sorunlarımız Hong Kong'un geleceğini tehlikeye düşürüyor ve gençlerin istekleriyle elde edebildikleri arasında dağlar kadar fark var. Biz Çinliler hep beyaz gömlekli memurlar olmayı istedik durduk Miss Williams. Ama bu sömürgenin kalkınması için tek çıkar yol endüstridir. Yardımımıza ihtiyaçları var. Çok güzel diye düşündü Vanessa. Okul kapılarında çocuklara esrar satıldığı doğru mu Sir Herman?
Evet, ne yazık ki doğru. Konuyu çok abartılmış bir şekilde duymuş olmalısınız. Ama duyduklarınızda mutlaka gerçek payı da var. Bu da tabii,
ellerini iki yana açtı,
yardımımıza ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Şeytan işte bu günahsız gençleri zehirlemeye çalışıyor. Ve bu zavallı gençler okuldan çıkınca ne yapmalılar? Tarlalarda mı oynasınlar? Benim kuruluşum gibi başka kuruluşların en önemli görevi onlara yardım eli uzatmaktır sanıyorum.
Güzel, şimdi Vanessa hikayesini nasıl yazacağını çok iyi biliyordu. Adamın karnını delik deşik etmemek için kendini zor tutuyordu. Ama önce onu sinirlendirmeli, tahrik etmeli ve çıkmaza sokmalıydı. Kuruluşunuz bu gençleri triyat örgütlerinden koruyamıyor mu?
Joey yine ellerini iki yana açtı. Ne yazık ki hayır Miss Williams. Hatta polis bile onları bu örgütlerden koruyamıyor. Kuruluşumuzun yapabileceği tek şey gençlere örgütün kötülüğünü göstermek oluyor.
Bir tür psikolojik etki mi dedi Vanessa tatlı bir ses tonuyla.
Tam anlamıyla öyle. Herman Choi ona baktı, sonra özür diler bir tavırla saatine göz attı.
Vanessa çabuk çabuk birkaç soru sormama daha izin verin lütfen Sir Herman, dedi o baştan çıkarıcı gülümsemesiyle. O da buna kibar bir gülümsemeyle karşılık verdi.
Dindar bir insan mısınız Sir Herman? Bundan hoşlanmıştı. Vaftiz edilmiş bir Hristiyanım, biz Çinliler göstermelik dindarlardan değiliz. Atalarımızdan bu yana süre gelen tanrılara inanırız. Bu konuda gerçekten geleneklerine bağlı bir ırkız. Ve yasalarımız hala Konfüçyüs'ün gösterdiği yoldan düzenlenir. Bana Hristiyan Konfüçyüs diyebilir miyiz?
En iyi iki dünyayı bir araya mı getirmek istiyorsunuz?
Buna çalışıyorum dedi Sir Herman Choi alçak gönüllülükle.
Biraz da yönetim kurulu başkanı olduğunuz şanslı adam yaratma şirketinden söz edebilir miyiz?
Sir Herman şaşkınlıkla ona baktı. O sadece hissedarı olduğum şirketlerden biri Miss Williams.
Evet ama şimdilerde en çok sözü edilen o, öyle değil mi? Gençliğinizde elinizde avucunuzda henüz bir şey yokken kurmaya çalıştığınız ve bunun içinde yıllarca uğraştığınız bir şirket. Bu sizin başarılı iş hayatınızın kısaca bir özeti sayılır. Bir tür Amerikan düşü gibi bir şey. Okuyucuların büyüleneceklerdir.
Dikkatli adama baktı Vanessa.
Hakkınızda çok şey biliyorum Sir Herman. Dersimi iyi çalıştım.
Choi gururlanmıştı. Ne istiyorsanız sorun Miss Williams.
Her şeyden önce Feng Shui'ye inanıyor musunuz Sir Herman? Şans getirmesi için rüzgar ve suyla uyum içinde yaşamak gerekliliği de.
Choi önce şaşırarak baktı, sonra gülmeye başladı. Buna inanmayan bir Çinli gösterin bana. Ne kadar çağdaş olursa olsun bir Çinli yüreğinin gizli bir köşesinde buna inanır. Çinli her zaman Çinli kalır. Bizden çok fazlasını bekleyemezsiniz. Mao Zedong'un da Feng Shui'ye inandığına bahse girerim. Neden sordunuz?
İştenlikle devam etti Vanessa. Feng Shui hakkında biraz okudum ve bana öyle geliyor ki Mid Levels'taki inşaatınızda Feng Shui çok güzel.
Sir Herman Choi gülümsedi. Evet, herkes aynı şeyi söylüyor. Yaşamak için güzel bir yer olacak. O arsayı yıllar önce Mid Levels bu kadar kalabalıklaşmadan önce almıştık.
O iki ada ve uyuyan ejderhaların bulunduğu dağlarla çevrili arazide su olağanüstü güzellikte. Önemli olan bir başka şey ise Side yolunun sivri dönemeçli olması. Bu da çok güzel. Çünkü şeytan düz yolda ilerler değil mi?
Choi gülümsedi. Evet, Çinlilerin dediğine bakılırsa doğru, haklısınız.
Vanessa da gülümseyerek konuşmasını sürdürdü. Buldozörleriniz alanı düzeltirken bir ejderhanın sırtından kan akıttılar. Tüm bu şahane Feng Shui'ye karşın böyle bir şeyin olması ne acı değil mi?
Choi şaşkın bir ifade takındı. Ne demek istediğinizi anlamadım Miss Williams.
Vanessa da onun tepkisine şaşmış göründü. Geçici bir tahta perdeyle siteyi gizlemeye çalıştığınızı fark ettim. Böylece hiç kimsenin orada olan biteni görmemesini sağlamış oldunuz. Ama ben bir gün tahta perdeyi aralayıp toprağın kırmızı olduğunu gördüm. Ve Feng Shui hakkında az çok bir şeyler bilen biri de kırmızı tabaka ya da toprakla karşılaşıldığında size bir ejderhanın kanını akıttığınızı rahatlıkla söyler. Ve bu da çok kötü Feng Shui'dir. Ve de uğursuz. Sitenin etrafına çektiğiniz tahta perdeyle alıcıları kandırmak niyetinde olup olmadığınızı merak ediyorum.
Herhalde bu saçma sapan hikayeyi yayınlamayı düşünmüyorsunuz değil mi Miss Williams?
Bu daha da aptalcaydı. Eğer doğruysa neden olmasın Sir Herman?
Choi sakin bir sesle cevap verdi. Çünkü doğru değil Miss Williams. Elini salladı. Sadece Feng Shui değil. Bütün söyledikleriniz saçma. Çünkü o arazi tümüyle sert kayalardan oluşmuştur.
Vanessa karşı çıkmak için niyetlenirken Choi'ya baktı ve birden gerçekle karşı karşıya geldiğini anladı. Anlıyorum.
Genç kadın sevinçten zıplamak istedi, bulmuştu. Sir Herman Choi'nin saltanatındaki çatlak şimdi ona gülümsüyordu.
''Tabii sert kaya, başka ne olabilir ki değil mi? Amma da aptalım.''
İştenlikle devam etti.
''Mid-Levels'ta toprak kaymaları herkesçe bilinen bir gerçek. Sadece gazetede okuduklarımı aktarıyorum size. Gördüğüm kadarıyla o dağın etekleri karışık topraklardan ve granitten oluşmuş.'' Bu durumda sağanaklar başlayınca da yapılan binalar dağın etekleri için fazla ağır gelecek ve toprak kaymalarına neden olacak.
Sir Herman Choi başını sallayarak devam edin dedi.
Şimdi her şeyi inceledikten sonra inşaata başladınız diye kabul ediyorum.
Bir dakika Miss Williams, mimar değilim ben. Ben alçak gönüllü bir iş adamıyım o kadar. Ama sizi temin edebilirim ki bu tehlikelerin önüne geçilmiştir.
Herhangi bir tehlike olmadığına dair yönetim kurulu başkanı olarak siz tatmin oldunuz mu?
Tabii ki oldum Miss Williams. Halkı paniğe düşürecek ve şirketimin itibarını zedeleyecek herhangi bir şeyi yazmayacağınızı içtenlikle umut ediyorum.
Vanessa bu sözleri duymamış gibi yaparak sorularını sürdürdü. Siteyi gerçekten dolaştınız mı Sir Herman ve sert kayayı gördünüz mü?
Sir Herman Choi artık onun bir baş belası olduğundan iyice emindi ama sinirlerine hakim olmayı başardı. Miss Williams dedi soğuk bir gülümsemeyle. Danışmanlarımın bana verdikleri bilgileri saygıyla karşılarım. Evet siteyi gördüm ve dolaştım da.
Kaç tane sert kaya parçası gördünüz Sir Herman?
Choi saatine dramatik bir ifadeyle baktı. Miss Williams davranışınıza gerçekten kırıldım. Sorunuza gelince dediklerinizin hiçbiri doğru değil. Ve şimdi Miss Williams, ayağa kalktı, özür dilerim ama yapacak bir sürü işim var.
Vanessa soğuk bir ifadeyle, Sir Herman siteye 3 hafta önce gittiniz diye devam etti. Arazi henüz betonla kaplanıyordu ve uçurum sert kaya değildi, kırmızı topraktı. Çok iyi biliyorum çünkü oradaydım ve sizi de gördüm.
Herman Choi yavaşça ama öfkeyle cevap verdi. Miss Williams, tekrar ediyorum, inşaat mühendisi değilim ben. Yabancı ve tecrübesiz bir gazetecinin sözleri yerine mimarlarımın söylediklerine inanırım. Şimdi gider misiniz lütfen?
Vanessa aldırmayarak sözlerini sürdürdü. Kısaca şanslı adamın bu daireleri neden satışa çıkardığı ortada. Riski zavallı alıcıların üstüne atmak niyetinde. Ve böylece sitenin etrafını neden tahta perdeyle kapattığınız da anlaşılıyor.
Herman Choi yumruklarını sıkarak çok sert bir sesle ''Eğer bu konuda tek kelime yazacak olursa'' diye başladı.
Vanessa sakin bir tavırla onun sözünü kesti. ''Kim olduğunu ve ne yaptığını çok iyi biliyorum Herman Choi. Buraya gelmeden önce hakkında her şeyi öğrendim. Sen dünyanın en büyük uyuşturucu madde kaçakçılığını yönetiyorsun. Sen insanlık tarihinin 100 karasısın. Bir katilsin sen.'' Ayrıca 14K Triad örgütünün de liderlerinden birisin.
Defol buradan.
Uluslararası uyuşturucu madde trafiğini genel evleri ve kumarhaneleri yöneten 14K Triad örgütü. Londra, Amsterdam, Los Angeles, New York. Sen onların Hong Kong yöneticisisin. "Defol!" diye bağırdı Herman Choi. Vanessa ise gülümsedi. "Cevabınızı duymadan gitmek istemiyorum Sir Herman. Reddediyorum."
Ülkenin şövalyesi, gençlere yardım etmek isteyen Hristiyan Confucius'un bütün bağışları.
"Basıp gitmezsen seni dışarı attırmayı iyi bilirim."
"Bunu da yayınlayacağım," dedi Vanessa tatlı bir sesle, "ve inkarlarını da tabii." Çantasını alarak ayağa kalktı.
Sir Herman Choi kendine hakim olmaya çalışarak öfkeyle, "Bu iftiralarınla ilgili herhangi bir şey yazarsan seni pişman ederim."
"Ne yapabilirsiniz Sir Herman? Gazeteme dava mı açacaksınız? Basın dünyası Hong Kong'daki uyuşturucu madde kaçakçılığıyla yakından ilgileniyor ve iftiralarımın gerçek olduğunu onlara kanıtlayacağım. Ayrıca şanslı adam blok apartmanlarının sert kayalar üzerinde oturtulmadığını da kanıtlayacağım. Çünkü o tahta perde kolayca yıkılabilir."
Vanessa adamın yüzündeki korku ifadesini gördü.
"İyi günler Sir Herman."
Topukların üstüne dönerek gitmeye hazırlandı. Choi yerinden kıpırdamadı. "Pişmanlıklar da söz konusu Miss Williams."
Vanessa ilk kez korktuğunu hissetti, durdu. Ama korkusunu belli etmemeliydi. Onu suçlu durumda bırakmak için tahrik edici bir şeyler söylemeliydi. Yavaşça döndü. "Anlayamadım."
"Kediyi öldürmekten başka ona acı çektirmenin türlü yolları vardır."
"Lütfen daha açık konuşun. Her zaman kalemin kılıçtan daha güçlü olduğunu savunurum."
Sir Herman Choi yerinden fırlayarak duvardaki düğmeye bastı. Birden kapı açıldı. Çinli adamlardan biri içeri girdi.
"Ben de gorillerin nerede olduğunu merak ediyordum."
"Miss Williams'ı arabayla evine kadar götür."
"Saçmalamayın. Eğer adamlarınızdan biriyle aynı arabaya bineceğimi sanıyorsanız aldanıyorsunuz."
17. ayrımın sonu. Sayfa 207.